Ayrım 16. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Ek 8. Uğur Mumcu'nun yazılarından seçmeler. Sevr mi, Lozan mı? Cumhurbaşkanlığı seçimi için ikinci turda yapıldı. Türkiye yeni cumhurbaşkanı seçimiyle uğraşırken ABD iki duyarlı konu üzerinde yoğunlaşıyor. Bu duyarlı konulardan biri Ermeni, öteki de Kürt sorunu. Artık görmeyen gözler gördü, duymayan kulaklar da duydu. Ermeniler ve Kürtler, NATO'nun patronu dost ve müttefik ABD tarafından açıkça destekleniyorlar. Lozan Anlaşması'na imza koymayan ABD, bugün yeni yeni sorunlar yaratıyor. Bulgaristan göçmenleri konusu da tam bir iflasla sonuçlandı. Bulgar hükümetinin soydaşlarımıza karşı giriştiği asimilasyon politikası bir süre ABD tarafından ideolojik malzeme olarak kullanıldı. ABD, Türkiye'yi bu konuda başta destekler gibi davrandı, sonra da Türkiye Bulgaristan'la karşı karşıya bırakıldı. Türkiye 21. yüzyılın eşiğinde bir yol kavşağına doğru hızla sürükleniyor. Bu kavşağa açılan yollardan biri Sevr'e, öteki de Lozan'a doğru gidiyor. Bu Sevr-Lozan denkleminde PKK terörü de yer alıyor. Dün Federal Almanya'nın Düsseldorf kentinde PKK çetesi davası başladı. Federal Alman savcı 3'ü tutuksuz, 16'sı tutuklu, 16 PKK militanının silahlı örgüt kurma, yönetme, cinayet suçlarından cezalandırılmalarını istiyor. Federal Alman Anayasası Koruma Örgütü'nün 1980 yılı raporunda PKK en militan ve aktif örgüt olarak niteleniyor. Raporda Kürt örgütlerinin Federal Almanya'da 2150 çekirdek üye sayısına sahip oldukları, 1988 yılında bu sayının 2750'ye ulaştığı kaydediliyor. Anayasayı Koruma Örgütü'nce her yıl yayınlanan raporda PKK'nın kısa adı FEKA olarak bilinen taban örgütü, Kürt Vatansever İşçi ve Kültür Dernekleri Federasyonu'nun tutuklanan 16 PKK üyesi için geçen yıl Eylül ayında Karlsruhe'de düzenlenen toplantıya 4000 kişinin katıldığı bildiriliyor. Dün Düsseldorf'ta yargılanan PKK'lıların adları şöyle: Hasan Hayri Güler, Hüseyin Çelebi, İbrahim Kaftah, Yasemin Gedik, Mustafa Erbil, M. Sait Yıldırım, Ali Haydar Kaytan, Selahattin Erdem, Erol Gedik, Ali Sapan, Meral Kıdır, Selahattin Çelik, Selman Arslan, Ali Aktaş, Ekrem Güngöze, Kemal Güngöze. Bu sanıklar geçen yılın Şubat ayı ile Temmuz aylarında silahlı örgüt üyeliği ve cinayet suçlarından tutuklanmışlar. Hasan Engizek, Bozan Öztürk ve Ali Savik de tutuksuz olarak yargılanıyor. 19 PKK militanı için örgüt avukat tuttu. Dava ile ilgili gösteriler birbirini izledi. Bildiriler yayımlandı. PKK, Federal Almanya'daki devrimci Türk örgütleri ile de savaşa girdi, cinayetler işledi. PKK, KOMKAR kısa adıyla bilinen Federal Kürdistan İşçi Dernekleri Federasyonu üyelerine de saldırdı. KOMKAR üyesi Ramazan Adıgüzel, 3 Mayıs 1987 günü Hannover'de 3 PKK'lı teröristçe öldürüldü. KOMKAR Genel Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Elbistan da Stuttgart'ta silahlı saldırıya yaralandı. Federal Almanya'da KOMKAR'la iç içe çalışan Türkiye Kürdistan'ın Sosyalist Partisi, 4 Mayıs 1987 günü yayımladığı bildiride PKK'yı hasta ve ajan bir kişinin komutlarına göre işleyen bir komplo ve cinayet örgütü olarak suçladı. Terör ister sağ, ister sol görüntülü olsun, isterse de etnik kimliklere bürünsün, sonuç hiç değişmez. İşin kuralı şu: bu terör örgütleri eninde sonunda emperyalizme ve faşizme hizmet ederler. Şovenizme ve cuntaların değirmenlerine su taşırlar. Sevr mi, Lozan mı? Sorun budur. Cumhuriyet, 25 Ekim 1989. Askeri Marksizm'den Demokrat Sosyalizme, Uğur Mumcu. Ak Kitapları, 4. Baskı, Ağustos 2007. Hizbullah. Bugünlerde İspanya'da ilginç olaylar sergileniyor. Bu olaylar Avrupa'da terör trafiğinin yoğunlaşacağı yolunda kuşkular doğuruyor. Geçen hafta Madrid'de Kürt kökenli uyuşturucu madde kaçakçıları yakalandılar. Önceki günde Valencia ve Madrid'de İslamcı Hizbullah örgütüne bağlı oldukları ileri sürülen 10 kişi patlayıcı maddelerle ele geçirildiler. Hizbullah, İran yanlısı bir İslamcı terör örgütüdür. 1982 yılında İranlı bir kısım devrim muhafızı tarafından Beka Vadisi'nde kurulan Hizbullah, Lübnan'daki Hristiyan egemenliğine son vermeyi amaçlayan eylemler yapıyor. Allah'ın partisi anlamına gelen Hizbullah örgütünün Kuvat el-Rub adıyla bilinen kanadı, Beyrut'ta birçok eylemde adlarını duyurmuştu. İspanyol polisi ele geçen bomba ve patlayıcı maddelerin İspanya'da değil, Avrupa'nın öteki ülkelerinde düzenlenecek saldırılar için kullanılmak üzere İspanya'ya getirilmiş olabileceğini ileri sürüyor. İspanya'da 1959 yılında kurulan ETA örgütü, Euskadi Askatasuna, Bask bölgesinin İspanya'dan ayrılması için çalışan, bu amaçla terör eylemleri düzenleyen bir örgüttür. Terör örgütleri arasında zaman zaman işbirliği yapılır. Bu işbirliği daha çok bu örgütlere silah sağlanması konusundadır. Asya ülkelerinden gelen uyuşturucu madde, uluslararası mafyanın eliyle silahlarla değiştirilir. Bu uyuşturucu silah trafiği için kullanılan bankalar da vardır. Bu bankalardan biri merkezi Londra'da bulunan Bank of Credit and Commerce International'dır. Geçen yıl Ekim ayında Londra'da yöneticileri tutuklanan bankanın Türkiye'de şubesi ve müşterileri bulunuyor. Çeşitli terör örgütleri arasındaki ilişkiler eylem birliği biçiminde de ortaya çıkabilir. Bu eylem birliğini nasıl kanıtlarız? Çok kolay. Londra'da Collett's kitabevine giderseniz, burada Asala ve PKK örgütlerinin yayınlarını görebilirsiniz. Bu yayınlarda Asala ile PKK'nın birlikte düzenledikleri basın toplantısının tutanaklarını okuyabilirsiniz. Örneğin, Asala Interview adlı derginin 15. sayfasındaki Joint Asala, Kurdish Workers Party Press Conference bölümünde, PKK-Asala işbirliği hiçbir yorumu gerektirmeyecek biçimde kendi yayınları ile gözler önüne seriliyor. Bu dergiyi okuduktan sonra yine Collett's kitabevinde bulacağınız Interview with Mihran Mihranyan adlı broşürün 40. sayfasında da göz atarsanız bu eylem birliğinin kanıtlarını bulursunuz. Ermeni terörü 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra başlatılıyor. 1977-84 yılları arasında yoğunlaşıyor. Asala, aralarında büyükelçilerin de bulunduğu 51 kişiyi öldürüyor. Bu saldırılar sonucunda yaralananların sayısı ise 208. Asala, en çok Fransa'da saldırı düzenlemiş. Fransa'daki saldırı sayısı 19, sonra Amerika'da. Amerika'daki saldırı sayısı 12. 1984 yılında Asala terörü bıçakla kesilir gibi birdenbire kesiliyor. Bundan sonra Türkiye'de PKK terörü başlıyor. 1984 yılı 15 Ağustos gününden 1989 yılı 29 Kasım gününe kadar Güneydoğu'da yarıçapı 150-200 kilometrelik alanı kapsayan çatışmalardaki ölü sayısı 1402'dir. Türkiye'de iç terör en çok 1978-80 yılları arasında tırmanış göstermişti. Bu dönemdeki çatışmalardaki ölü sayısı 3146'dır. Bütün bu bulgu ve veriler, Ermeni terörü ile iç terörün hemen hemen aynı tarihlerde tırmanışa geçtiğini, sağ-sol terör eylemlerinin durdurulmasından ve Asala'nın da eylem alanlarını terk etmesinden sonra PKK terörünün başlatıldığını gözler önüne seriyor. İspanya'da Kürt kökenli uyuşturucu madde kaçakçılarının ardından da Hizbullah adlı İslamcı terör örgütüne bağlı oldukları sanılan teröristlerin yakalanmaları, Avrupa'da yeniden terör eylemlerinin başlayacağı konusunda kuşkular doğuruyor. Cumhuriyet, 30 Kasım 1989. Askeri Marksizm'den Demokrat Sosyalizme, Uğur Mumcu, Ak Kitapları, 4. baskı Ağustos 2007. Dumanlı Hava. Türkçemizde kurt dumanlı havayı sever diye bir özdeyiş vardır. Körfez Savaşı ile başlayan dönemde terör örgütleri için aranıp da bulunamayacak eylem ortamını oluşturmuştur. Dünyada ve Türkiye'de büyük terör olaylarına hazır olalım. Kısa adı IRA olarak bilinen İrlanda Kurtuluş Ordusu'nun önceki gün Londra'da düzenlediği saldırı, bu dumanlı havadaki yeni eylemler için bir sinyal olarak yorumlanabilir. İran'ın Filistin Kurtuluş Örgütü ile de ilişkiler kurduğu, bu ilişkilerin Stephen Robert Howe adlı İrlandalı tarafından yürütüldüğü, Howe'un Kasım Muhammed Salim olarak da bilindiği ileri sürülmüştür. Adams James, The Financing of Terror, Londra 1986 sayfa 50. Körfez bunalımından sonra IRA gibi örgütlerin FKÖ ve Filistin kökenli öteki örgütlerle eylem birliği yapmaları hiç de şaşırtıcı değildir. İspanya'daki kısa adıyla ETA olarak bilinen Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaştan Euskadi ta Askatasuna adlı örgütün de yine Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilişkileri olduğu Amerikan yazarlarının kitaplarında yer alan bilgiler arasındadır. Dobson, Christopher Payne Ronald, Terrorists, Facts on File, New York, 1979, sayfa 190. Ermeni terör örgütü Asala'nın ayrımcı Kürt örgütü PKK ile ortak toplantılar düzenlediği, Asala'nın yayın organı Asala Interview'un 1986 Ocak sayısının 15. sayfasında Asala Kurdish Workers Party Press Conference adlı yayında da yer aldı. belirtiliyor. Interview with Mihran Mihranyan adlı küçük bir kitapçığın 40. sayfasında PKK Asala işbirliğine değiniliyor. Aynı konu Amerikalı profesör Michael M. Günther'ın Middle East Journal'ın 1986 yılı Haziran ayında yayımladığı The Kurdish Problem in Turkey başlıklı incelemesinde de yer alıyor. Profesör Günther, Asala PKK işbirliğini Armenian Reporter and Armenian Weekly adlı yayınlara dayanarak açıklıyor. Bu ortamda büyük terör örgütleri birbirleriyle eylem birliği yapabilirler. Bunların bir kısmının da Filistin kamplarında eğitim gördüklerini unutmamak gerekiyor. FKÖ, eğer ABD ve bağlaşıklarına karşı terör eylemlerine karar verirse, bütün dünyada terör örgütlerinin eşgüdüm içinde eylemlere girişmeleri beklenebilir. FKÖ'nün bu aşamada böyle bir eylem kararı vermediği biliniyor. FKÖ ile uyuşmazlığa düşen öteki Filistin örgütlerinin örneğin Ebu Nidal'ın Suriye Baaz Partisi üyesi olduğu, Saddam'la dostluk ilişkileri kurduğu da biliniyor. Batılı yayın organları El İbrahim adlı teröristten de sık sık söz ediyorlar. Doktor George Habbaş'ın kurduğu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve Ebu Musa önderliğindeki El Fetih İsyancılar adlı Filistin kökenli öteki örgütler bu arada eylem yarışına girebilirler. Terör kargaşasına Amal, İslami Amal, El Cihad El İslami ve Hizbullah, Cundullah gibi Şii kökenli terör örgütleri de karışabilir. Türkiye'de son yıllarda sık sık saldırılar düzenleyen Dev Sol, 1977 yılında Dev Yol Hareketi'nden ayrılan bir grup tarafından kuruldu. Ankara SBF öğrencisi Mahir Çayan'ın önderliğindeki çeşitli fakülte ve yüksekokul öğrencileriyle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın küçük rütbedeki subaylarından oluşan Türkiye Halk Kurtuluş Parti cephesini model aldı. THKPC, 1971 yılında İsrail'in başkonsolosu Efraim Elrom'u kaçırarak öldürdü. Bir süre tutuklu kalan örgüt üyeleri İstanbul'da Kartal Maltepe askeri tutuk evinden kaçıp 1972 yılı 26 Mart günü Ünye'de radar tesislerinde görevli iki İngiliz ve bir Kanadalı teknisyeni kaçırdılar. Üç yabancı teknisyenle birlikte Niksar'ın Kızıldere köyünde saklanan Çayan ve 9 arkadaşı güvenlik kuvvetlerince atılan havan toplarıyla öldürüldüler. Üç yabancı teknisyen açılan havan atışından önce Çayan ve arkadaşlarınca öldürülmüşlerdi. Dev Sol'un 12 Eylül 1980 tarihinden önceki en önemli eylemi, İstanbul'da 12 Mart dönemi başbakanlarından Profesör Doktor Nihat Erim'in ve MHP'li bakanlardan Gün Sazak'ın öldürülmeleriydi. Dev Sol örgütünün önderleri 12 Eylül döneminde Ankara, İstanbul ve İzmir Sıkı Yönetim Komutanlıkları askeri mahkemelerinde yargılandılar. Dev Sol'un önderleri Bayrampaşa cezaevinden kaçmayı başardılar. Dev Sol, son bir yıldır işlenen 32 cinayetin 12'sini üstlendi. Bunların arasında İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı eski adli müşaviri Durmuş Akşen, MİT eski müsteşar yardımcısı Hiram Abbas, polis görevlisi Kazım Çakmakçı, emekli başkomiser Muhsin Bodur ve Aydın Barıl, Bayrampaşa cezaevi savcısı Fikret Aygen, emekli korgeneral Hulusi Sayın cinayetleri de var. Dev Sol'un en son cinayeti Adana'da İncirlik üssünde görevli Amerikalının öldürülmesidir. Savaş nedeniyle terörün çok daha canlar alacağı anlaşılıyor. Cumhuriyet, 9 Şubat 1991, Orta Doğu'da Amerikan Bilardosu, Uğur Mumcu, UMAK Kitapları, Ankara, 4. Baskı, Ekim 2010. Hizbul PKK. PKK, Kuzey İran'da Tahran rejiminin desteğiyle konuşlandırılıyor. Kira bedeli olarak da PKK yayın organlarında İran İslam devrimini selamlayan yazılar çıkıyor. PKK'nın 2. Ulusal Kongresi'nde dinleri ve mezhepleri PKK çevresinde örgütleme kararı aldığını, bu Kürt İslam senteziyle Kürt milliyetçiliğini dinsel taban yaratılmak istendiğini, 15 Mart gününü yazımızda yazmıştık. Bu gelişmeleri doğrulayan bir başka belirtiyi de İran yanlısı Cemalettin Kaplan'ın Könde yayımlanan Ümmet-i Muhammed adlı gazetesindeki Doğu olayları ve altında yatan gerçekler başlıklı yazıda buluyoruz. Ümmet-i Muhammed, 15 Mart 1991 günlü sayısında PKK'ya seslenen bir yazı yayımladı. Amaç PKK'yı İslamlaştırmaktır. PKK da İslam'ı Kürtleştirmeye çalışıyor. Her ikisi de Kemalizmi düşman ilan ediyor. Hem Abdullah Öcalan hem Cemalettin Kaplan Kemalizme saldırıyorlar. Neden? Çünkü Kemalizm, Türk ve Kürt şovenizmi olduğu kadar din ve mezhep ayrımlarına da karşıdır. PKK'nın yeni siyaseti din ve mezhep ayrımı üzerinde kuruluyor. Hizbullah örgütü de PKK bir gün birlikte eylem yaparlarsa şaşırmayın. Cumhuriyet 26 Mart 1991. Orta Doğu'da Amerikan Bilardosu Uğur Mumcu, UMAK Kitapları, Ankara 4. Baskı, Ekim 2010. Kürt İslamcılığı. Güneydoğu'da Özgür Gündem, 2000'e doğru ve yeni ülke muhabirlerini kimler öldürüyor? Mardin'in Kızıltepe ilçesi SHP ilçe başkanı Abdullah Kızılçınar'ın kardeşi Mehmet Kızılçınar'ı kimler öldürdü? PKK yanlıları ve bir kısım yurttaş bu saldırılardan Hizbullah adlı örgütü sorumlu tutuyor. Bazı yayın organları da bu örgütün kontrgerilla tarafından desteklendiğini ileri sürüyorlar. Önce şu Hizbullah sorununa değinelim. PKK, 4-13 Mayıs 1990 tarihinde Lübnan'da topladığı 2. Ulusal Konferansında din duygularının ve dince kutsal kavramların kullanılmasının gerektiğine karar vermiş. Abdullah Öcalan bu kararı aynı yıl Almanya'da yayımlanan Din Sorununa Devrimci Yaklaşım adlı kitapta açıklamıştı. Kitabın 119. sayfasına şöyle bir göz atalım. Dinin anti-emperyalist, anti-sömürgeci bir temelde ve halkın tarihi geleneklerine uygun bir mücadele olarak kullanılmasına ön ayak olmak gerekir. Bir İran deneyinde olduğu gibi anti-emperyalist, radikal çıkış örneklerinden yararlanılarak, bunların olumlu yönlerini kendi koşullarımızda değerlendirerek ve daha olumlu bir karşılık vererek sonuç alabiliriz. Abdullah Öcalan aynı kitapta sayfa 123 amaçlarını da açıklamıştı. Amaç şuydu. İslam halkları arasında geliştirdiğimiz İslam enternasyonalizmini kurabilme çabası. Almanya'da Kürdistan Dindarlar Birliği ile Suudi Arabistan'da ERNK adına yayımlanan dinsel içerikli bildiriler, PKK'nın Kürt İslam sentezi peşinde koştuğunu gözler önüne seriyor. PKK'nın bu çalışmalarına karşı İran yanlısı Hizbullah, Türkiye'de de örgütlenerek Diyarbakır ve çevresinde İslami yumruk altında bildiriler yayımlayarak Yeni Ülke, Özgür Halk 2000'e doğru gibi yayın organlarında çalışanlara karşı cihat açtı. Bu gelişmelere bakarak cinayetlerin bir kısmının Türkiye'de örgütlenen Hizbullah tarafından işleneceği söylenebilir. Bu olaylar terör aracı olarak seçilen din silahının nasıl geri teptiğini ve ne kadar da tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bu gibi karanlık cinayetlerde her olayı tek tek incelemeden genel yargılar, soyut suçlamalar, kuşkulu varsayımlar ve dedikodularla sonuç alınamaz. Hizbullah bu olaylar nedeniyle suçlanan bir örgüttür. PKK da bölgede 1979 yılından bu yana işlenen cinayetler nedeniyle suçlanan bir başka örgüttür. Böyle bir ortamda Kürt Kürt'ü öldürür mü diye sorulur mu? Kürt ayaklanmalarını özgün Kürt kaynaklarından inceleyenler, Dersim ayaklanması lideri Şeyh Rıza'nın yeğeni rehberin bu ayaklanmanın askeri liderlerinden Ali Şen ve karısı Zarife'yi, Bahtiyar aşireti reisi Şahin Ağa'nın aynı aşiretten Hıdır tarafından öldürülüp kesik başlarını hükümet kuvvetlerine teslim ettiklerini bildirirler. PKK'nın 1979 yılında Doğu Perinçek'in liderliğindeki TİKP'nin Güneydoğu'daki üyelerini nasıl öldürttüğünü öğrenmek isteyenler, Aydınlık Gazetesi'nin 1979 yılı yayınlarına göz atabilirler. Bu gibi örnekler, ayaklanmalarda ve terör olaylarında Kürt'ün Kürt'ü öldürmesi alışkanlığının hiç de yeni olmadığını anlatmaya yetiyor. Örneklerle devam edelim. PKK'nın örgütlenmesinde Abdullah Öcalan'dan çok daha etkili çalışmalar yaptığı söylenen Haki Karaer'in 1977 yılında Tekoşin adlı bir Kürt örgütünce öldürüldüğü ileri sürülüyor. Öcalan'ın yakın arkadaşlarını öldürttüğü, Haki Karaer'in 1985 yılında PKK'dan ayrılan kardeşi Baki Karaer tarafından açıklanıyor. Michael May Günther, The Kurds in Turkey, sayfa 62. Mehmet Uzun, Ali Yaylacık, Ahmet Ballı, Abdullah Kumral, Resul Altınok, Mehmet Karasungur ve İbrahim Bilgin, Abdullah Öcalan'la uyuşmazlığa düşen ve kuşkulu biçimde öldürülen PKK'lıların adlarıdır. Abdullah Öcalan'la uyuşmazlığa düşen PKK'nın Avrupa sorumlusu avukat Hüseyin Yıldırım da PKK tarafından düzenlenen silahlı saldırıya uğramamış mıydı? PKK içindeki kilit adamlardan biri olan ve annesi PKK yayın organlarınca Kürdistan'ın anası olarak selamlanan Mehmet Şener'in 1991 yılında Suriye'nin Kamışlı kentinde öldürülmesi PKK'nın kendi içindeki bu hesaplaşmanın sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Bu örnekler de PKK'nın yalnızca devletin güvenlik güçlerine karşı değil, Marksist-Leninist ve Maocu görüşleri benimseyen TİKP ve kendi üyelerine ve öncü militan kadrosuna karşı da cinayetler işleyebileceğini kanıtlıyor. Devlete düşen görev, bu faili meçhul cinayetleri bir an önce durdurmak, katilleri yakalamak, bu cinayetleri işleten örgüt, Hizbullah mıdır, PKK mıdır yoksa başka bir örgüt müdür, bunları kamuoyuna açıklamak ve sorumluları mahkeme önüne çıkartmaktır. Böyle yapılmazsa, faili meçhul kalan her cinayet, kuşkulu varsayımları daha da yaygınlaştırarak devletin saygınlığı ile birlikte güvenliğini her gün biraz daha azaltır. Cumhuriyet, 8 Ağustos 1992. Kemalizm Sendromu ve Pax Amerikan, Uğur Mumcu, Ak kitapları, 4. baskı, Eylül 2011. Hizbul Kontra. Son günlerde Güneydoğu'da işlenen cinayetlerin arkasında kimler var? Bir sava göre Hizbullah. Bu savın sahipleri Hizbullah örgütünün devlet tarafından desteklendiğini, bu cinayetlerin kontrgerilla örgütünce planlandığını, Hizbullah adlı İslamcı örgütün bu amaçla kullanıldığını da ileri sürüp bu örgüte Hizbul Kontra adını takıyorlar. Hizbullah, Şii kökenli bir terör örgütüdür. Sözcük anlamıyla Allah'ın partisi demektir. Hizbullah, 1973 yılında İran'ın Kum kentinde Muhammed Gaffari tarafından kuruldu. Gaffari, Şah rejimi tarafından tutuklandı ve cezaevinde öldürüldü. Örgüt, Hümeyni'nin iktidara gelmesinden sonra Muhammed Gaffari'nin oğlu Hadi Gaffari tarafından yaşatıldı. Hizbullah, İran'da İslam Cumhuriyeti kurulduktan sonra kısa sürede 75 silahlı militana sahip bir örgüt haline geldi. Aynı amaçlı bir başka örgüt, Amal örgütüdür. Şii liderlerden İmam Musa Sadr'ın 1975 yılında Güney Lübnan'da kurduğu Amal örgütü, 1978 yılında Musa Sadr'ın Libya'da öldürülmesinden sonra ikiye ayrılmış, Amal örgütü Nebih Berri tarafından temsil edilirken, Hüseyin Musavi liderindeki İslami Amal, Beka Vadisi'nde örgütlenmeye başlamıştı. İktidara geldikten sonra komşu İslam ülkelerine devrim ihraç etmek isteyen Tahran rejimi, bir yandan büyük çaplı bir propaganda çalışmasına girişirken, bir yandan da İran İslam Cumhuriyeti'nin emrindeki Hizbullah eliyle Orta Doğu ülkeleriyle Avrupa ve Türkiye'de Şah yanlılarına karşı eylemler düzenlemeye başlamıştı. İran rejimi ilk aşamada Irak'a ve daha sonra Türkiye'ye de devrim ihraç etmek istiyordu. Asıl amacı da Irak ve İran'daki Kürtleri denetimi altında tutmaktı. Hizbullah, Türkiye'deki Kürtleri etkilemeye çalışıyordu. Tahran'da, Vezaret-i İrşadi-i İslami tarafından hazırlanan Kürdistan Emperyalizm ve Bağımlı Gruplar başlıklı kitap Türkçe olarak yayımlandı. Hizbullah ve öteki Şii örgütleri Türkiye'de de örgütlendiler. Güneydoğu'daki Hizbullah adlı örgüt, bu Şii örgütlerinin Türkiye'deki uzantısıdır. Güneydoğu'daki Hizbullah, İslamcı Kürtlerden oluşur. Hizbullah ve Amal örgütleriyle aynı yolu izler, aynı yöntemleri kullanır. PKK ise Marksist-Leninist ideolojiye dayandığını ileri sürer. İslamcılıkla Marksist-Leninistlik nasıl bağdaşır? Tabii ki bağdaşmaz. PKK, 15-26 Temmuz 1961 tarihleri arasında topladığı birinci kongreye sunduğu raporda, Marksist-Leninist ideolojiyi benimsediğini ve bu bağlamda şu stratejiyi uyguladığını açıklamıştı. Orta Kuzey-Batı Kürdistan devrimi, proletarya önderliğindeki bir milli demokratik devrimdir. Politik Rapor, Veşenen, Serksvebun, 1982, Köln, sayfa 92 ve 147. 1988 yılından sonra Tahran rejiminin PKK'ya Kuzey İran'da kamp yerleri vermesi üzerine PKK lideri Abdullah Öcalan, İran İslam devrimini öven demeçler vermeye başladı. Çünkü İran devrimi İslam'ı ilerici temelde kullanmış ve değerlendirmiştir. Devrimci ve anti-emperyalist özünü ortaya çıkarabilmiş ve büyük etkinlik sağlamıştır. Serksvebun, Kasım 1990, sayfa 19. Öcalan, Almanya'da yayımlanan Din Sorununa Devrimci Yaklaşım adlı kitapta da şu görüşleri savundu. Bir İran deneyiminde olduğu gibi anti-emperyalist radikal çıkış örneklerinden yararlanarak, bunların olumlu yönlerini kendi koşullarımıza göre değerlendirerek ve daha olumlu bir karşılık vererek sonuç alabiliriz. Din Sorununa Devrimci Yaklaşım ve Şanen Serksvebun, 1991, Köln, sayfa 119. Marksist-Leninist olduğunu ileri süren PKK'nın din silahına el atması ters tepki yaratmış ve PKK'nın bu yeni stratejisi herhalde Hizbullah örgütünü ve İslamcı Kürtleri harekete geçirmiştir. Kürt Hizbullah'ı özellikle son bir yıldır PKK'ya karşı saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar devlet içindeki örneğin kontrgerilla olarak bilinen eski adı Özel Harp Dairesi tarafından destekleniyor mu? Bugün bunu bilmeye ve yazılı belgeye dayanarak kanıtlamaya olanak yoktur. Bazı devlet görevlileriyle bu tür örgütler arasında hiyerarşik düzen içerisinde ve emir komutayla değil, 12 Eylül öncesinde kanıtlandığı gibi bireysel ilişkiler de kurulabilir. 12 Eylül öncesinde kurulan bu ilişkilerin bir kısmı yazılı belgelere dayanılarak kanıtlanmış ve ilişkiler bu köşede yayımlanmıştı. Ancak bu ilişkilerin devletin hangi tepe noktasına kadar ulaştığı ise bir türlü anlaşılamamıştı. Bugün hükümetin başta Musa Anter cinayeti olmak üzere bölgede işlenen bütün cinayetleri tek tek aydınlatması gerekir. Bu cinayetler aydınlanmaz ve bu saldırılar da böyle sürüp giderse, devlet haklı ya da haksız, yanlış ya da doğru bu tür suçlamalardan kurtulamaz. Cumhuriyet, 26 Eylül 1992. Kemalizm Sendromu ve Pax Amerikan, Uğur Mumcu, Ak Kitapları, 4. Baskı, Eylül 2011. Kitabın sonu, 6 Mart 2013, sayfa 222.